Aileleri oluşturduğu anlatının bir çeşit resmi anlatıya, devletin anlatısına karşı da bir itiraz içinden de yükseldiğini görüyoruz aslında. Çünkü meselenin siyaset, hukuk ve medya kısmına baktığımızda bu katliamın ailelerden çok farklı bir biçimde anlatıldığını görüyoruz. Bu nasıl anlatılıyor diye bakarsak aslında her şeyden önce katliam demekten kaçınan bir dil kullanıldığını görüyoruz ve zaman zaman orada olan biteni, Madımak'ta olan biteni bir çeşit çatışma gibi gösteren bir anlatı kurulduğunu görüyoruz.
Demos Araştırma Derneği, Türkiye'de ve Dünya'da Barış ve Uzlaşma, Geçiş Dönemi Adaleti, Toplumsal Hafıza ve Çatışma Dönüşümü alanlarında ana akım olana eleştirel bakış açıları sunuyor. Demos'tan sesleri Spotify, Apple Podcast ve diğer podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Demos'tan Sesler'den merhaba, ben Dilan. Bugün Çatışmanın Hafızası serisinden devam ediyoruz. Bu bölümde 2 Temmuz 1993'te gerçekleşen Sivas katliamı anmasına özel olarak Sivas katliamı üzerinden yas ve hafıza arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Konuğumuz Ozan Çavdar, hoş geldin Ozan.
Hoş buldum Dilan. Bu podcast serisine davet ettiğin için de çok teşekkür ederim.
Davetimizi kabul ettiğin için ben teşekkür ederim. Ben kısaca seni tanıtarak başlayayım. Ozan Çavdar lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi İktisat bölümünde tamamlayarak yüksek lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminden, doktora derecesini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden alıyor. Şu anda da araştırma görevlisi olarak Hacettepe Üniversitesi'nde çalışmaya devam ediyor. Kolektif hafıza, mekan hafıza ilişkisi gibi çalışma alanlarında da üretmeyi sürdürüyor. Bugün Ozan Çavdar'ın doktora tezinden dönüştürülen Sivas Katliamı Yas ve Bellek kitabı üzerinden tam da kitabın adında Ozan'ın belirttiği üzere yas ve hafıza bellek arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Çalışma Sivas Katliamı'nda hayatını kaybedenlerin yakınları ile yapılan derinlemesine mülakat verilerinden yola çıkarak kurgulanıyor. Ozan kitaba Sivas'ı çalışmaya nasıl karar verdiğini anlatarak başlıyorsun. Katliam gerçekleştiğinde 10 yaşında olduğunu ve katliama dair hatırladıklarını aktarıyorsun. O dönemde yaşayan yaşamayan hepimiz için oldukça travmatik bir olayın sendeki tezahürünü görüyoruz aslında böylece. Bu konuyu çalışmaya başladığındaysa Sivas katliamının senin hafızanda, hatırında bıraktığı izin çevrendeki herkesçe paylaşılmadığını fark ettiğine değiniyorsun ve aslında nasıl hatırlıyoruz'u düşündürüyorsun bu noktada. Ben biraz bu süreci senden dinlemek isterim.
Evet, hem senin de bahsettiğin gibi kitabın başında da aktardığım gibi Sivas katliamı gerçekleştiğinde ben 10 yaşındaydım. Bu yaşta elbette bir politik bilinçten söz etmek söz konusu değil ama katliam yaşandığında ailemin, çevremdeki pek çok insanın büyük bir dehşet ve sıkışmışlık duygusu hissettiğini çok iyi hatırlıyorum. Bugünkü tartışmalarda da sıklıkla 90'ları anıyoruz. Bu 90'ların iyi yönlerini de kötü yönlerini de anabiliriz. Ama mesela Aleviler açısından baktığımızda 90'ların başı bir yükseliş ve görünürlük dönemi. Ama şiddet açısından baktığımızda ise dile getirebileceğimiz pek çok olay var. Bu bağlamda 93 yılı Uğur Mumcu cinayetiyle, Sivas katliamıyla maalesef bu dönemin bir parçası. Sivas katliamı da pek çok yönüyle travmatik bir olay. Medyaya baktığımızda genelde Aydın katliamı yönünün üzerinde daha fazla durulduğunu görüyoruz. Hiç şüphesiz çok değerli entelektüelleri, sanatçıları kaybettik biz Sivas'ta. Ama Sivas aynı zamanda bir çocuk ve genç katliamı ve bu yönüyle de ayrıca travmatik olduğunu düşünüyorum Sivas'ın. Bu nedenle ben de doktora konumu belirlerken beni de çok etkilemiş böyle bir olayı ele almak istedim. O dönemde de doktora tezime başlarken de işte bu Türkiye toplumu belleksiz mi, bir şeyler çok hızlı mı unutuluyor gibi tartışmalar vardı. Ben de başlangıçta bunun üzerine düşündüm ama okudukça böyle bir bellekten söz etmenin de bir olanaksızlığına vardım diyebilirim. Bu katliamdan çevremin çok fazla etkilenmiş olması bu katliamın herkeste bir dehşet duygusu uyandırması gerektiğine dair bir fikir oluşturmuştu bende ama bugün pek çok farklı olayda da gördüğümüz gibi toplum dediğimiz olgu böyle yekpare olmadığı için toplumun belleğinden de bu şekilde söz edemiyoruz. İçinde bulunduğumuz gruplar, bu grupların özellikleri, ideolojisi bu kolektif belleğin inşasını da etkiliyor. Bu nedenle aslında toplumun belleği diye bir olgudan söz edemiyoruz. Fakat bu noktada ben şiddeti ayrı bir yere koymak istiyorum ve bu Butler'ın yaptığı yası tutulabilen tutulamayan ayrımını ve şiddeti koyduğu noktayı hatırlatmak isterim aslında. Bir toplumun şiddetle kurduğu ilişkiyi tartışmayı ve yası tutulabilir olanın kimler olduğu sorusunu sormayı çok önemli buluyorum. Bu konuyu da bu nedenle bir şeyler hızlıca unutuluyor konusundan çok farklı bir yerde görüyorum. Bu konularla ilgili çok ciddi bir literatür oluştu. Ama hızlıca fikir edinmek için mesela sizlerin yaptığı podcastlere referans verebiliriz. Sadece bu podcastlerin başlıklarına bile bakılsa aslında Türkiye toplumunda yası tutulamayanın kimler olduğunu çok net bir şekilde anlayabiliyoruz.
Epey iyi bir çerçeve çizdin doğrusu. Aslında sana soracağım sorulara dair çok genel bir anlatı oluşturdun. Şimdi biraz daha tek tek sorular üzerinden bu anlatıyı geliştirelim istiyorum ben. Tam da senin bahsettiğin gibi bir arka planla kitabında yaşanan bir olayın toplum tarafından aynı şekilde hatırlanması gerektiğine dair bir beklenti olduğunu, bunun da kolektif hafızaya dair hatalı bir yaklaşımın ürünü olduğunu söylüyorsun. Kolektif hafızayı sen nasıl kavramsallaştırıyorsun? Senin çalışman için kolektif hafıza kavramının önemi nedir?
Kolektif bellek kavramında benim başlangıç noktam Maurice Halvas oldu. Basitçe Halvas bireysel bellek diye bir şey olmadığını, bunun kolektif olduğunu söylüyor. Bunun da bu kolektif belleğin de içinde bulunduğumuz gruplarla ve gündelik hayatımız üzerinden şekillendiğini söylüyor. Yani işte bu gündelik sohbetlerle, karşılaşmalarla belleklerimizi sürekli yeniden inşa ediyoruz. Yani Halvas'ın söylediği bir başka nokta da belleğin bir inşa olması. Ben de bu noktadan yola çıkarak Sivas'ta yakınları öldürülen ailelerin grup olarak, onların bir grup olarak belleğine bakmaya çalıştım. Bu bellek konusunda da ailelerin belleği şudur gibi olmuş bitmiş bir şeyden değil de aslında bir etkileşim sürecinden bahsediyorum. Ve bu etkileşimde de bu sözüne ettiğim gündelik iletişim, gündelik sohbetlerimiz, karşılaşmalarımız yanında mekanların ve ritüellerin de çok etkili olduğunu söylüyorum ve bunlara bakmaya çalışıyorum. Bu görüştüğüm kişiler için önemli anma mekanlarına, onlar için önemli olan bireysel mekanlara ve bu işte gerçekleştirdikleri anma ritüellerine bakmaya çalıştım. Genelde bu noktada katliamda yakınlarını kaybeden herkesi işte bir ortak grup gibi düşünme eğilimi var. Fakat bunları aslında bir bütünüyle ortak bir grup olarak düşünemiyoruz. Bunun nedeni de bu yas meselesi devreye girdiği andan itibaren, yas tutma pratikleri de devreye girmeye başladığı andan itibaren aslında bu bellek de farklılaşmaya başlıyor. Bu nedenle de sözüne ettiğim bu grup içindeki farklılaşan belleklere bu mekan ve anma pratikleriyle bunların nasıl farklılaştığına da bakmaya çalıştım aslında bu çalışmada.
Senin bıraktığın yerden şöyle devam edeyim ben o halde. Yaşanan bir olayın herkesçe aynı şekilde hatırlanması bekleniyor ve bu da kayıp yakınlarının hatırlama, yas tutma gibi pratiklerinde de bir ortaklaşma görülmesi beklentisini doğuruyor. Baktığımızda yas da toplumsal olarak yapılandırılıyor ve farklı öznelerin yas pratiklerinde de belirli farklılıklar olduğu görülüyor. Hatta kimin yasının tutulacağı, kimin yasının tutulmayacağı yalnızca kaybı yaşayanın vereceği bir karar olmaktan çıkıyor. Sivas katliamında hayatını kaybedenlerin yakınlarının yas ve hatırlama pratiklerini bu bakımdan nasıl yorumlarsın?
Yas üzerine kendi okumalarımdan ve tabii ki işte alan araştırmasından yola çıkacak olursam en temel olarak bu yas sürecinin çok öngörülemez bir süreç olduğunu ifade edebilirim. Genelde yasın nasıl tutulacağına dair işte bunun belirli bir biçiminin olmasına dair bir beklentilerimiz olabiliyor ama bunlar aslında son derece öznel beklentiler. Ve bunlar da aslında az önce bahsettiğim kolektif bellekle de çok yakından ilişkili. Fakat ben alan araştırması sırasında bu yası çok farklı tutan kişilerle, ailelerle karşılaştım. Mesela şöyle örneklendirebilirim. 2 Temmuz anmalarına baktığımızda, Madımak'ın önündeki, Madımak Oteli'nin önündeki anmalara baktığımızda genelde işte bu yakınlarını kaybeden aileleri görüyoruz ve bunu normal karşılıyoruz aslında. Şimdi tabii ki bir araya gelmek, orada dayanışma son derece önemli. Fakat bu işin başlangıcı, başka bir boyutu da var. Ve o başka boyutta şu ki, o otelin önüne gidebilmek bile o insanlar için çok büyük bir güç gerektiriyor aslında. Çok büyük bir duygusal emek gerektiriyor. Sadece bu nedenle, bu duygusal yük nedeniyle, bu güç gerektirmesi nedeniyle aslında bu anmalara hiç gidemeyen, diğer ailelerle bir araya gelemeyen insanlar da var. Benim alan araştırmasında karşılaştığım. Hatta katliam üzerine hiç konuşmak istemeyen aile yakınları var. Bunların her birisi aslında çok farklı yas tutma biçimleri. Mesela kamuoyunda daha görünür olan Eren Aysa'nın, Zeynep Altıok'un babalarının entelektüel yönlerini unutturmamaya çalıştıklarını görüyoruz. İşte çeşitli yarışmalar, etkinlikler düzenliyorlar. Bunlar da yine çok farklı yas tutma pratikleri. Bütün bu farklılıkların da aslında kayıpların özellikleri üzerinden de şekillendiğini görüyoruz. Yani şöyle ki, işte bir evladın yasını tutmakla bir babanın yasını tutmak elbette farklılaşıyor. Yine benzer bir biçimde bir çocuğun yasını tutmakla işte bir entelektüelin, bir sanatçının yasını tutmak da farklılaşabiliyor. Ama bütün bu farklılıklar içinde Sivas'ın yasını tutan bütün bu yakınların, kişilerin, ailelerin ortak özelliği nedir diye bakacak olursak, üstlerindeki çok ciddi bir yükten ve yalnızlıktan söz edebilirim. Bu da işte Sivas katliamının hukuki olarak, mekansal ve söylemsel olarak yok edilmeye çalışıldıkça, bu ailelerin üzerindeki Sivas'ı hatırlatma baskısı da aynı oranda artıyor aslında. Ve bu nedenle de hem yas tutmak hem de katliamı unutturmamayı bir arada yürütmek az önce bahsettiğim gibi çok ciddi bir duygusal emek gerektiriyor. Yani belki insanlar aslında yaslarını yalnız başlarına yaşamak isteyebilecekken, çok fazla emek isteyen bir hatırlatma, bir unutturmama mücadelesini de üstlenmek zorunda kalıyorlar.
O halde kayıpları için yas tutan insanların geliştirdikleri anlatı pratiklerinden biraz devam edelim. Kayıpları için yas tutanlar kayıplarına dair yıllar içinde bir anlatı geliştiriyorlar ve tüm bu sürece bu anlatı yoluyla bir anlam veriyorlar. Hafızanın toplumsal inşası ile birlikte bu anlatı çeşitli imge ve duygularla etkileşim halinde oluyor ve tabii ki bireyin içinde yer aldığı toplumsal gruplar bu anlatının oluşmasında etkili. Zira aslında o olayın doğrudan tanığı olmayan senin veya benim gibi, medya aracılığıyla, sözlü aktarım yoluyla olayın doğrudan tanığı gibi hissedilen bir hafıza inşa sürecinden bahsediyoruz. Sivas katliamında hayatını kaybedenlerin yakınlarında bu toplumsal hafızanın inşa süreci nasıl gerçekleşmiş? Anlatıyı oluştururken neyden nasıl etkilenilmiş?
Bu senin sorduğun anlatı aslında her bir güncel olayında bir biçimde eklendiği bir anlatı olduğunu ifade edebilirim. Daha net şöyle ifade edeyim aslında. Katliamın üzerinden 28 yıl geçti ve bu 28 yılın başka herhangi bir döneminde biz ailelerle, ben eğer görüşseydim, başka bir anlatıyla karşılaşmamız çok mümkündü. Ama bu anlatının benim alan araştırmamdaki ortak yönlerine anlatmaya çalışırsam, özellikle çocuklarını kaybeden ailelerde kaybı anlamlandırma çabasının çok daha belirgin olduğunu söyleyebilirim. Bir yakınını kaybetmek, bir yakınımızın öldürülmesi hiç kimse açısından kolay bir durum değil. Yani aslında her bir kayıp, yaşadığımız her bir kayıp aynı zamanda beraberinde bir anlamlandırma, buna bir anlam verme sürecini de beraberinde getiriyor. Ama yakınımız eğer işte çocuk denecek yaşta öldürüldüyse, üstelik de işte semah dönmek, tiyatro oyunu sergilemek gibi etkinlikler için gittiği bir kültür sanat festivalinde öldürüldüyse, bunu anlamlandırmak çok daha zor oluyor. Bunu oradaki entelektüeller için, sanatçılar için de benzer biçimde ifade edebiliriz. Ve bu nedenle de ben özellikle Pir Sultan Abdal Derneği etrafındaki ailelerin şehit sözcüğünü, şehit kavramını kullanarak bu kaybı anlamlandırmaya çalıştığını gördüm. Ama bu böyle çok oturmuş bir şey de değil, kavram da değil. Üzerinde hala belli tartışmaların olduğu, Alevilik bağlamında da tartışmaların olduğu bir şey, kavram. Bu meselenin bir boyutu. Fakat bir başka boyutuna da baktığımız zaman aslında ailelerin oluşturduğu anlatının bir çeşit resmi anlatıya, devletin anlatısına karşı da bir itiraz içinden de yükseldiğini görüyoruz aslında. Çünkü meselenin siyaset, hukuk ve medya kısmına baktığımızda bu katliamın ailelerden çok farklı bir biçimde anlatıldığını görüyoruz. Bu nasıl anlatılıyor diye bakarsak aslında her şeyden önce katliam demekten kaçınan bir dil kullanıldığını görüyoruz ve zaman zaman orada olan biteni, Madımak'ta olan biteni bir çeşit çatışma gibi gösteren bir anlatı kurulduğunu görüyoruz. Bunu özellikle Madımak Oteli'nin bilim ve kültür merkezine dönüştürülmesinde ve oranın girişindeki levhalarda öldürülen insanlarla oradaki işte katliama kalkışan insanların isimlerinin yan yana olmasından aslında bir çatışma anlatısının kurulmaya çalışıldığını görüyoruz. Ve bununla birlikte yine ne zaman Sivas'tan söz edilse adeta bir karşı koz gibi Başbağlar katliamının da gündeme getirildiğini görüyoruz. Ve yine meselenin bir başka boyutu olarak da Madımak'ın tüm taleplere rağmen, yani Alevilerin, Alevi hareketinin neredeyse ortaklaştığı bir talep olarak Madımak'ın bir utanç müzesi haline getirilmediğini, böyle bir kavrayışın söz konusu olmadığını görüyoruz. Bu nedenle de ailelerin anlatısı aslında ister istemez hayır buradaki mesele sizin anlattığınız gibi değil gibi bir temel itirazdan yükseliyor. Ve bu anlatının kuruluşunda bu itiraz çok önemli bir noktaya oturuyor diyebilirim. Bu da aslında az önce bahsettiğim yasın, travmanın yükünü aileler için çok daha fazla arttıran bir boyut kazanmış oluyor.
Aslında ailelerin beklentisinin ve yas tutma sürecinin bir parçasının geçmişle yüzleşme ve olaya dair hesap verilmesi talebini içerisinde barındırdığını söyleyebiliriz sanırım. Son soruma geçiyorum. Kitabın kuramsal anlatısında yer verdiğin üzere hafızayı toplumsal açıdan ele alan çalışmaların temelini atan Halbach, hafızanın geçmişi yeniden inşa ettiğini söylüyor. Bu yeniden inşa süreci de elbette tek düze bir gelişim göstermiyor. İşte kim zaman geçmişi, geçmişe dair öğrendiğimiz yeni anlatılardan doğru yeniden üretiyoruz. Kimi zamansa yeniden inşa sürecinin güncel imge, olay ve anlatılarla birleşerek ortaya çıktığını görüyoruz. Çalışman esnasında geçmişi yeniden inşa eden güncel hadiseler var mıydı? Varsa bunlar nelerdi? Ve Sivas katliamının kolektif hafızasının yeniden inşasında bu olayların nasıl bir etkisi oldu?
Ben çalışmanın alan araştırması kısmını 2013-2016 yılları arasında tamamladım. Bu 3 yılda yaşanan pek çok toplumsal olay görüştüğüm kişilerin anlatılarına girdi diyebilirim. Her şeyden önce geze eylemleri bu anlatıya dahil oldu ve bu gezinin dahil olması özellikle orada hayatını kaybeden gençlerin Alevi olması nedeniyle de çok belirgin bir şekilde anlatıya dahil oldu. Aileler gezide öldürülen gençlerle kendi çocukları arasında bir yakınlık kurarak bu kendi kayıplarını anlattılar ve görüşmelerde neden hep bizim çocuklar öldürülüyor sorusu pek çok kez soruldu. Yani işte de Alevi gençlerin de eylemlere çok fazla katılması ve orada işte kimi zaman polis şiddeti ve benzeri nedenlerle Alevi gençlerin hayatını kaybetmesi bu ailelerin zihnindeki Sivas katliamıyla birlikte anlatıya dahil olan meselelerden bir tanesi oldu. Yine Soma maden faciası anlatıya dahil olan meselelerden bir tanesiydi. Yine ODTÜ'den yol geçirilmek istendiğinde özellikle ODTÜ öğrencilerinin yaptığı eylemler bu anlatıya dahil oldu. Yani orada işte özellikle çocuklarını, evlatlarını kaybeden aileler oradaki gençler adına belli kaygılar duyarak bu eylemleri anlatıya dahil ettiler. Bu nedenle aslında bu olaylar üzerinden şunun altını çizmek isterim özellikle. Yani bir mesele Sivas katliamı gibi bir mesele ya da başka herhangi bir mesele de olabilir aslında. Bunu hukuki olarak, siyasal, toplumsal olarak çözmediğimiz müddetçe aslında bir çeşit travmatik kar topu gibi büyüyor diyebiliriz. Yani bu tip travmaları yaşayan insanlar aslında biz de bu olayları takip ediyoruz. Ama bu tip travmalı yaşayan insanlar açısından bu olup biten olayların anlamı çok daha farklı oluyor. Yani bizlerden çok daha farklı bir şekilde bu meseleleri, güncel olayları takip ediyorlar. Ve yaşanan her olay aslında kendi travmalarının üzerine ekleniyor. Ve daha önce söylediğim gibi yani böyle bir kaybı yaşayan insanların hayatının elbette ki kayıptan önceki biçimine dönebilmesi, bu insanların kendi hayatlarını kayıplarından önceki biçimiyle görebilmeleri elbette mümkün değil. Ama en azından hukuki olarak mesela bir sonuç elde edilmiş olsa, diyelim ki bunun sorumluları bütünüyle cezalandırılmış olsa, hukuki bir sonuç elde edilmiş olsa, Madımak bir utanç müzesi haline getirilmiş olsa ve işte biz toplumsal olarak da bunu bir kayıp olarak kabullensek ve biz bu insanlara evet biz sizin kaybınızı tanıyoruz ve bu kaybı önemsiyoruz, kabulleniyoruz kendi kaybımız gibi ve bunun için bir şeyler yaptık, yapmaya hazırız mesajını ancak biz eğer bu hukuki, siyasal ve toplumsal yüzleşmeyi gerçekleştirebilirsek bu mesajı verebiliyoruz. Ve işte hep bu ailelerin yalnızlığından, bu ailelerin üzerindeki yükten söz ettim. Bu yükün bizim en azından bir kısmını alabilmemizin yolunun da bu bahsettiğim meseleleri gerçekleştirebilmek olduğunu düşünüyorum.
Yani aslında geçmişte yüzleşerek hakikati ortaya çıkarmayı, sorumluları yargılamayı, ihlallerin doğurduğu zararları onarmayı hedeflemek gerekiyor ki nihayetinde bu ihlallerin tekrarlanmaması için önlemler alınsın.
Yani evet, düşündüğümüz kadar soyut bir süreç olmadığını söyleyebilirim aslında. Yani gayet maddi temeli olan, yani bir hukuki sonuç elde edilmesi, anma mekanlarının hem ailelerin, Alevilerin istekleri temelinde, talepleri temelinde gerçekleştirilmesi gibi maddi meseleler çözümlense bu meselenin aslında soyut olmadığını görebiliriz. Yani toplumsal yüzleşme deyince kafamızda böyle çok soyut bir mesele canlanıyor ama aslında çok somut yönleri olan bir mesele.
Ozan, aramızda olduğun, konuğumuz olmayı kabul ettiğin için çok teşekkürler. İncelikli bir çalışma ortaya koymuşsun ve çalışmanı bizimle paylaştın. Bunun için ayrıca teşekkür ederim.
Davet ettiğiniz için ve çalışmamı anlatma fırsatı sunduğunuz için ben de size tekrar teşekkür ederim.
Ozan Çavdar, Demostan Sesler'in konuğu oldu. Ozan'la Sivas katliamını Yas ve Hafsa üzerinden konuştu. Ve 1993'ten bu yana Sivas katliamının sorumlularının cezalandırılması, Madımak Oteli'nin utanç müzesi olması için verilen mücadeleyi bu hafıza pratiklerinin birer durağı olarak hatırladık ve hatırlattık. Son olarak podcast yayınımızın giriş ve çıkış ezgilerini icra eden Aydın Birkan Özkan'a katkısından ötürü teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler.
Hakkımızda ne düşündüğünüzü merak ediyoruz. Demostan Sesler'e üye olmayı, puan vermeyi, yorum ve önerilerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşmayı unutmayın.